Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarih Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 23 Mer 1404, Hicri Kameri 22 Rebiyusani 1447 ve miladi takvimle 15 Ekim 2025 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımıza sona sunacağımız akşam var bülteni ve günün siyasi yorumunun ardından sırasıyla İran Hanım podcast'i, Dünyada Su Krizi, İslam'ı Tanıyalım Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin olumlu ve gelişen seyirinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. İran ve Myanmar Dışişleri Bakanları bağlantısız sar hareketi toplantısı oturum aralarında görüştü. Tu General Fedavi, Siyonist düşman çatışmaların durması için yalvardı. Kevseri, üç ada İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Yahya Sinvar'ın şehadetinin birinci yıl dönümü Hamas'ın direniş yoluna bağlılığı sürüyor. Hamas, hayatta olan tüm İsrail esirler teslim edildi. Pakistan ile Türkiye arasında deniz petrol ve gaz arama anlaşması imzalandı. Pekin, Washington'un ekonomik zorlamalarına ve yasa dışı yaptırımlarına karşı koyacağız. İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Uganda'da düzenlenen bağlantısızlar hareketi Dışişleri Bakanları 19. ara dönem toplantısının oturum aralarında bir araya gelerek ikili ilişkilerin olumlu ve gelişen sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, bağlantısızlar hareketinin ara dönem Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Uganda'nın başkenti Kampala'ya yaptığı ziyaret kapsamında Perşembe günü Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü. Görüşmede taraflar iki ülke arasında tüm ortak ilgi alanlarında gelişen ikili ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirirken işbirliğinin genişletilmesi için üst düzey istişarelerin sürdürmesinin önemine vurgu yaptılar. Ayrıca görüşmede uluslararası gelişmeler ve bağlantısızlar hareketinin önce ülkelerine gelişmekte olan ülkelerin hak ve çıkarlarını koruma konusundaki rolünün önemi ele alındı. Irakçı Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde nükleer anlaşma uyuşmazlık çözüm mekanizmasının kötü kullanılarak iptal edilmiş Güvenlik Konseyi kararlarından geri getirilmesine karşı sergilediği sorumlu tutumdan dolayı teşekkür ederek bu alanda Birleşmiş Milletler düzeninde işbirliği ve eşgüdümün sürdürmesine talep etti. İran İslam Cumhuriyeti ve Myanmar Dışişleri Bakanları, Uganda'da düzenlenen bağlantısızlar hareketi Dışişleri Bakanları, 19. dönem toplantısının oturum aralarında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve Myanmar Dışişleri Bakanı Tan Su ve çarşamba günü Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen toplantı çerçevesinde ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüşme gerçekleştirdi. Taraflar iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği potansiyelinin belirlenmesinin önemini vurguladı ve bu doğrultuda diplomatik ve ekonomik heyetlerin karşılıklı olarak değişimi konusunda mutabakata vardılar. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Siyonist düşmanın çatışmaların sona ermesi için yalvardığını söyledi. Tuğgeneral Fedevi, Perşembe sabahı İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde düzenlenen Hazreti Cevadül Eymme Kol Ordusu Komutanlık Devri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları belirtti. 12 günlük kutsal savunma sırasında herkes sahadaydı. Doğrudan müdahil olan düşmanlar arasında Amerika Siyonistler, Avrupalılar ve bölge ülkeleri yer alıyordu. Sonunda düşman teslim oldu, ellerini havaya kaldırarak çatışmaların durması için yalvardı. İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kepseri, 3 adının İran topraklarından ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, bölge ülkelerinin temassız iddialarının yanıt vermeyi değer olmadığını söyledi. İsmail Kepseri, bazı ülkelerin İran'a ait 3 ada, Bumusa, Büyük Tom ve Küçük Tom üzerindeki mülkiyet iddialarını yenilemesine tepki göstererek İran İslam Cumhuriyeti'nin bu adalar üzerindeki tarihi ve hukuki egemenliği vurguladı. Kepseri zaman zaman iş sorunlarında çıkmaza giren bazı ülkeler 3 ada meselesini gündeme getiriyor. Bu adalar, öteden beri İran'a aittir ve tüm tarihi haritalarda ve uluslararası belgelerde İran'ın mülkiyeti kayıt altına alınmıştır, dedi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın şehadetine 1. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Aksa tufanının Alevinin sönmeyeceğine ve şehit liderlerin kanının direniş yolunu gelecek nesiller için daha da sağlamlaştıracağını vurguladı. Hamas Perşembe günü yayınladığı bildiride Yahya Sinvar'ın şehadetinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek Filistin halkı ve direnişin ulusal bir kazanım ve anlaşmaya ulaşanı, bunun da düşmanın tüm komplolarını boşa çıkardığını ifade etti. Yahya İbrahim Hasan Sinvar, Ebu İbrahim rakabıyla tanınıyor ve 16 Ekim 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Siyonist askerler tarafından şehit edilmişti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı olan Şehit İzzettin El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, hayatı olan tüm Siyonist esirlerin ve ulaşılabilen cenazelerin esir takası anlaşması çerçevesinde teslim edildiğini duyurdu. El-Kassam Tugaylarının açıklamasında kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için özel ekipman ve yoğun çaba gerektiği belirterek arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Açıklamada Filistin direnişinin esir takası anlaşması kapsamındaki tüm taahhütlerine bağlı kaldığı vurgulandı. Pakistan ordusu son 24 saat içinde ülkenin güvenlik güçleri tarafından Hayber Pahtunva eyaletinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Pakistan Taliban olarak bilinen Tahriki Taliban Pakistan terör örgütüne mensup en az 64 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Pakistan ordusunun halkla ilişkiler birimi askeri operasyonların Afganistan ile son dönemde yaşanan sınır çatışmaları sırasında Hayber Pahtunva eyaletine bağlı olan sınır bölgeleri olan Mohmand, Kuzey Veziristan, Güney Veziristan ve Banu'da gerçekleştirildiğini bildirdiği açıklamaya göre, Mahmud bölgesinde 30 terörist Kuzey ve Güney Veziristan ile Banu'da 34 terörist güvenlik güçlerine operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi. Pakistan ve Türkiye, Pakistan'ın güney sularında petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfi alanında işbirliği anlaşması imzalayarak enerji alanında yeni bir işbirliği dönemini başlattı. Bu işbirliği anlaşması, İslamabad ve Ankara hükümetleri arasında imzalanan stratejik enerji işbirliği belgesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Uzmanlar bu adımı Pakistan'ın enerji güvenliğini sağlama ve ekonomik istikrarını güçlendirme yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Pekin'in Rusya ile ticaret ve enerji alanındaki işbirliğine yönelik Washington'un baskılarını eleştirirken şu ifadeleri kullandı. Amerika'nın yaklaşımı tek taraflı zorbalık ve ekonomik dayatmanın bir örneğidir. Biz ekonomik zorlamalara ve yasa dışı yaptırımlara karşı mücadele edeceğiz. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lin Jian, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kendisine Delhi'nin Moskova'dan petrol almayacağına dair güvence verdiği yönündeki iddiasına değinerek şöyle konuştu. Çin'in Rusya dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkeleriyle yürüttüğü normal ticaret ve enerji işbirliği meşru ve yasaldır. Lin Jian ayrıca şunları ekledi. Amerika'nın yaklaşımı uluslararası ticaret kurallarını ciddi şekilde zayıflatan ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin güvenliği ve istikrarını tehdit eden tek taraflı ekonomik zorbalığın bir örneğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin pasaportu, Başkan Donald Trump'ın katı göç politikalarıyla eş zamanlı olarak son 20 yıl içinde ilk kez dünyanın en güçlü 10 pasaportu listesinden çıkarıldı. Amerikan pasaportu, 20 yıllık geçmişe sahip saygın bir küresel endekste ilk kez bu sıralamadan düştü. Henley Partners şirketinin başkanı ve Henley Passport Index'in yaratıcısı Christian Kalin tarafından bu hafta yayınlanan açıklamaya göre Amerikan pasaportunun 3 kaybı Trump yönetiminin göçmenlik baskıları ile aynı döneme denk geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, bağlantısız hareketinden Washington'a uyarı Amerika ve Venezuela'ya askere müdahale mi planlıyor başlığı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik askeri tehditleri karşısında bağlantısızlar hareketi, uluslararası hukuka aykırı bir saldırıya karşı ciddi uyarılarda bulundu. Hareket, Amerika'nın tek taraflı askeri seçenekleri değerlendirmesinin Karayip bölgesinde barış ve istikrarı tehlikeye attığını vurguladı. Bağlantısızlar hareketine üye ülkeler, Amerika'nın Venezuela'ya olası askeri müdahalesi konusunda uyarıda bulundu. Parsüde'nin haberine göre Pentagon'un Venezuela'ya karşı askeri seçenekler hazırladığı yönündeki raporlar eşliğinde 120'den fazla ülkeden oluşan bağlantısızlar hareketi bu tür bir saldırının Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın da açık ihlali olacağını belirtti. Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen olağanüstü dışişleri bakanları toplantısının sonunda yayınlanan bildiride, Karayipler'de artan gerilim ve Amerika'nın askeri müdahale ihtimali konusunda ciddi uyarılar yapıldı. Bildiride, Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri eylemin Birleşmiş Milletler Anlaşması ve ülkelerin de iş işlerine karışmama ilkesine aykırı olduğu ve Latin Amerika'nın barış ve istikrarını tehdit edeceği ifade edildi. Bakanlar bağımsız ülkelere karşı kışkırtıcı davranışlar ve güç kullanma tehditleri uluslararası işbirliği ruhu ile bağdaşmaz ve yalnızca jeopolitik gerilimleri artırır dedi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yaparak Amerika'nın olası askeri eylemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi istendi. Bağlantısızlar hareketi Amerika'ya uluslararası hukuka, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve halkların kendi kaderine tayin hakkına saygı göstermesi çağrısında bulundu ve Venezuela'nın iş işçilerine doğrudan ya da dolaylı müdahaleden kaçınmasını istedi. Toplantı sırasında Pentagon'un Başkan Donald Trump'a sormak üzere askeri seçenekler hazırladığına dair haberler yayınladı. Bu seçeneklerin Venezuela topraklarındaki askeri hedeflere sınırlı saldırılar ve Caracas hükümetine muhalif gruplara destek verilmesini içerdi, bildirildi. Trump, Venezuela'ya yönelik askeri saldırı ihtimalini dışlamadığını belirtti ve Amerika'nın son dönemde Venezuela açıklarındaki tekneleri düzenlediği saldırılar atıfta bulunarak şimdi kara seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyoruz dedi. Beyaz Saray'a göre bu tekneler uyuşturucu taşıyordu. Trump bu saldırıların Venezuela topraklarını kapsayıp kapsamayacağı sorusuna sizi tam olarak söylemek istemiyorum yanıtını verdi, ancak denizi kontrol ediyoruz diyerek kara operasyonların bir seçenek olduğunu ima etti. Ayrıca CIA'ya Venezuela'da faaliyet izni verdiğini de doğruladı. Uluslararası kurumlar ve bağlantısızlar hareketi Amerika'nın Karayip'teki eylemlerinden 3 temel ihlale dayandığını belirtti. Ulusal egemenliğin ihlali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onayı olmadan bir ülkenin topraklarında veya kara sularında askeri operasyon düzenlemek uluslararası hukukun açık ihlalidir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Radyo Podcast. Herkese selamlar. Hayatımın yeni bir gününe hoş geldiniz. Her zamanki gibi size hayatımın farklı anlarını ve dakikalarını anlatmak için buradayım. Lütfen İran Hanım Podcast'inin yeni bölümünü dinleyin. Fakat konuya başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyeceğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugün eski bir fotoğraf albümü ararken odanın köşesinde tahta bir sandıkta karşılaştım. Büyük annemin anahtarını her zaman sakladığı ve benim de yıllardır büyük annemden değerli bir hatıra olarak sakladığım sandık. Kapısını açtığımda fotoğrafların ve birkaç hatıra eşyasının yanında büyük annemin yıllar önce özenle ve sevgiyle dokuduğu el yapımı küçük bir kilim vardı. Kırmızı renkleri hala ilk günkü kadar parlaktı. Elimi desenlerin üzerinde gezdirdiğimde büyük annemin ellerinin sıcaklığını, ipliklerinde ve dokumalarında hala canlı olduğunu hissettim. Perya meraklandı ve şöyle sordu: "Anne, bu kimin kilimi? Ne kadar güzel." Gülümsedim ve dedim ki, bu kilim bir ömür boyu anlatılacak bir hikaye. Sanatçı büyük annemin hikayesi. İran sanatının hikayesi. Büyük annemin yadigarı olan halısını yere sererek Purya şöyle dedi: "Anne, bize bu halı hakkında daha fazla bilgi ver." Halının üzerindeki güzel desenlere baktım ve şöyle dedim: "Bu bir İranlı kadının sanatı. Büyük annem yıllar önce bu güzel halıyı dokumak için saatler ve günler harcadı. İran'da yüzyıllardır kadın dokumacılar bu özgün İran sanatını yaşatarak halı dokuma sanatının kalbinde yer aldılar. Birçok köy ve şehirde erkekler çiftlikle meşgulken, kadınlar ev ve çocuklarla ilgilendikten sonra halı tezgahının başında otururlardı. Bu hem bir hobi hem de aile ekonomisine katkıda bulunmanın bir yoluydu. Perya ve Purya'ya şöyle dedi. Bu halı, annelerin ve büyük annelerin günlüğü gibidir. Desenlere baktığınızda neleri sevdiklerini, nelerden ilham aldıklarını, hatta kalplerinde ne gibi hayaller kurduklarını anlayabilirsiniz. Yine de birçok köyde bir kır evini ziyaret ettiğinizde büyük odanın köşesinde bir halı sehpası bulunur. Evin kadınları oturur, hikayeler anlatır, şiirler mırıldanır ve tek tek düğüm atarlar. Her düğüm demir bir tarak sesiyle sıkılır ve bu ses çocuklar için ninni gibi bir ritim yaratır. Tamam, şimdi size büyük annemin halısını ve hikayesini anlattığıma göre İran Kadını podcast'inin değerli dostları olan sizleri bu güzel ve özgün İran sanatıyla tanıştırmanın zamanı geldi. İran'da halı dokumacılığının binlerce yıllık bir geçmişi var. Antik çağlardan beri İranlılar günümüzde dünyanın dört bir yanındaki müzelerde sanat şaheserleri olarak korunan halılar üzerinde iplik, boya ve sabır kullanarak resimler yaratmışlardır. İran halılarının güzelliğinin sırrı sadece desenlerinde değil, aynı zamanda doğal renklerinde de yatmaktadır. Antik çağlardan beri İranlı boyacılar renkleri yaratmak için doğadan ilham almışlardır. Örneğin sıcak kırmızı kök boya bitkisinin kökünden gelir. Koyu mavi indigo bitkisinden, koyu kahverengi ceviz kabuklarından, parlak sarı sprak bitkisinden veya bazen safrandan gelir. Bu renkler sadece göze hoş görünmekle kalmıyor, aynı zamanda uzun ömürlüydü. Bu nedenle asırlık İran halıları hala ilk günkü kadar canlı ve parlaktır. Bir İran halısı resimli bir kitap gibidir. Her desenin kendine özgü bir anlamı vardır. Örneğin, avlanma alanı deseni İran krallarının ve kahramanların ihtişamını ve gücünü, İslami motifler ise yaşamın sürekliliğini simgeler. Antik çağlardan günümüze halı dokuma sanatı, İran'ın farklı bölgelerinde kendine özgü çeşitli yüzlere ve benzersiz özelliklere sahip olmuştur. Kaşan halıları zarafeti ve yumuşaklığıyla bilinir. Tebriz'de halılar ince düğümleri ve detaylı desenleriyle öne çıkar. Nain'de huzur, yumuşak renkler ve sade tasarımlarla ifade edilirken, Türkmen Sahra'da yaşam tutkusu geometrik desenler ve parlak, yoğun renklerle kendini gösterir. Bu halıların her biri yerel bir lehçe gibidir. Çeşitli ve farklıdır. Ancak hepsinin kökleri tek bir toprak olan İran'a dayanır. zamanda yolculuk yapmayı kabul eder misiniz? İran halılarını daha yakından tanımak için zamanda bir yolculuğa çıkalım. 1949 yılında Rudenko adlı bir Rus arkeolog, Moğolistan ve Sibirya sınırına yakın Pazirik Vadisi'nde herkesi şaşırtan bir şey buldu. Dünyanın en eski halısı. Buz çözüldüğünde renkleri hala canlı bir halı ortaya çıktı. Buna Pazirik halısı adını verdiler. Rudenko bu halıyı görünce şöyle dedi: "Bu bir İran işi, şüphe etmeyin." Çünkü desenleri Persepolis kabartmalarına çok benziyordu. Halıda dokunan atların bile tıpkı Persepolis surlarında gördüğümüz atlar gibi eğerleri ve koşum takımları vardı. İşte o zaman herkes şunu anladı: İranlılar binlerce yıldır halı tezgahlarında iplik ve boya ile tarihi dokuyorlardı. Ahameniş ve sonraki Sasani dönemlerinde halılar saray hayatının bir parçasıydı. Tisfun Sarayı'nda Bahar Hüsrev adında efsanevi bir halı varmış. O kadar büyük ve görkemli ki ona baktığınızda sanki tüm mevsimleri tek bir yerde görüyormuşsunuz gibi. Rengarenk çiçekler, mavi akarsular ve hatta ağaçlardaki meyveler gibi parlayan değerli taşlar. Ne yazık ki Araplar İran'a saldırdığında bu eşsiz halıyı parçalara ayırmışlar ve her parça bir yerde son bulmuş. Moğolların İran'ı işgal etmesinden sonra birçok şey yok olmuş ancak halı kalmış. Yavaş yavaş yeniden canlanmış ve İlhanlılar özellikle Gazan Han döneminde halı dokuma atölyeleri yeni desenlerle dolmuş. Ancak İran halısının zirvesi Safevi döneminde gerçekleşmiş. Bu dönem İran halı rönesansı olarak bilinir. Şah Tahmas ve Şah Abbas büyük halı dokuma atölyeleri kurmuşlar. Ressamlar ve çizerler desenler çizmiş, dokumacılar da bu desenleri bir tezgahta ilmek ilmek dokumuşlar. Sonuç bugün Londra, Paris ve İstanbul müzelerinde hazine gibi saklanan halılar oldu. Erdebil halısını duymuş olabilirsiniz. Tüm dünyada bilinen ve sevilen bir şaheserlerden biridir. 19. yüzyılda Avrupalılar İran halılarına aşık oldular. Tebriz, Kerman ve Sultanabad'da atölyeler kurdular. O zamandan beri İran halıları tüm dünyaya yayıldı. Bu halıların dayanıklılığının sırrını büyük annemin halısında gördüm. Doğal renkler. Bu renkler halının damarlarında hayat gibi akar. Bu yüzden yüzlerce yıl sonra bile canlı ve parlak kalırlar. Ünlü Fransız seyahat yazarlarından Jean Chardin'in 17. yüzyılda İran'a geldiğinde İran halıları ve boyama sanatı hakkında yazdıklarını bilmek ilginçtir. Şöyle yazıyor: İran'daki boyama endüstrisi Avrupa'dakinden daha gelişmiştir. Çünkü bu ülkenin renkleri daha parlak ve nispeten yoğundur ve çabuk solmaz. Yani tüm seyahatleri ve deneyimlerine rağmen o bile İran renklerinin parlaklığının dünyanın alışılmış parlaklığının ötesinde bir şey olduğunu kabul etmiştir. Elbette İran halılarının renklerine hayran kalan tek kişi Chardin değildir. 16. yüzyılda Helicot adlı bir İngiliz bilim adamı da İran halıları hakkında yazmıştır. O bir yurt taşına şöyle yazmıştır: İran'da her iki yüzünde pamuk kökleri olan kaba yünden yapılmış halılar görürsünüz. Bu halılar dünyanın en iyileri ve renkleri en güzel ve kalıcı olanlardır. Yağmur, sirke ve şarap onları etkilemez. Helicot İngiliz tacire şu tavsiyede bulundu: git ve Perslerden boyama sanatının sırlarını öğren, çünkü dünyanın hiçbir yerinde renkler bu topraklardaki kadar parlak ve kalıcı değildir. Thank you. Oynayan halıları hikayelerle doludur. Bir tezgahta atılan her düğüm hikayeye eklenen bir kelime gibidir. Milyonlarca düğüm bir araya geldiğinde tam bir hikayeye, bu toprakların insanların hikayesine dönüşürler. Bu yüzden bir İran halısına baktığınızda otantik İran tarihine tanıklık ediyormuş gibi hissedersiniz. Tüm desenler doğadan gelir. Halıda görülen kırmızı çiçekler sizi gelincik tarlalarının ortasına götürür. İslami motiflerin kıvrımları tıpkı bir ağacın kıvrılıp yeniden canlanan dalları gibidir. Ve bu sanatın güzelliği hala canlı olmasıdır. Hala köylerde ve şehirlerde İranlı kadınlar tezgahın başına oturup düğüm düğüm yeni bir dünya yaratıyorlar. Yani binlerce yıl önce yapılan aynı iş bugün de devam ediyor. Halının özgüsünün ve atkısının hikayesini çocuklara anlatırken ilginç bir anıyı, bu sanatın sadece evlerimizin bir süsü değil, aynı zamanda İran kültürünün dünyaya bir habercisi olduğunu gösteren bir anıyı hatırladı. Birkaç yıl önce dönemin İran Dışişleri Bakanı bir notta, İsfahanlı ustaların dokuduğu enfes bir halının Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne nasıl ulaştığından bahsetmişti. Altın iplikle yazılmış bu halının ortasında Sade'nin meşhur "İnsanlar birbirinin parçasıdır" şiiri vardır. Şöyle hayal edin, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ülke liderliğinin ve temsilcilerinin önemli görüşmeler ve kararlar için bir araya geldiği, mesajı yalnızca insanlık ve dayanışma olan bir halıyla süslenmiş bir duvar. Bu, İran halısının sadece bir sanat eseri olmadığı, kültürler arasında bir köprü olduğu anlamına geliyor. Tıpkı büyük annemin hayat hikayesini anlatan halısı gibi, bu halı da bir milletin hikayesini, halının iplikleri ve dokuması aracılığıyla barış ve dostluğun sesini dünyanın ve alemin kulağına ulaştıran bir milletin hikayesini anlatıyordu. İran halısı, kültürümüzün ve sanatımızın dünyada en çok tanınan ve sevilen sembollerinden biri olmaya devam ediyor. El yapımı halılar söz konusu olduğunda Avrupa, Amerika ve hatta Doğu Asya'daki birçok kişinin aklına doğrudan Kaşan, Tebriz veya Nain tasarımları geliyor. Bu İran halısının hala güzellik, özgünlük ve otantik oryantal sanatla eş anlamlı olduğu anlamına geliyor. Amerika, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi el yapımı halılar için en büyük küresel pazarlar hala İran halılarını arıyor. Küresel el yapımı halı talebinin %44'ünden fazlasının tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nde olması ve Amerikalı tüketicilerin İran halılarını lüks, dayanıklı ve anlamlı bir ürün olarak görmesi ilginçtir. Bu durum, halı üreticisi olan diğer ülkelerin bile reklamlarında İran isminden ilham almasına sebep olmuştur. Avrupa'da İran halılarının da özel bir yeri vardır. Almanlar yıllardır bu sanatın en büyük alıcıları arasında yer almaktadır ve Almanya'nın çeşitli şehirlerindeki eski evleri ziyaret ettiğinizde oturma odanızı süsleyen bir İran halısı görürsünüz. Bu ülkelerin yanı sıra Japonların da İran halılarına özel bir ilgisi vardır. Onlar için İran halılarının desen ve tasarımlarındaki düzen, hassasiyet ve zarafet bir bakıma yaşam felsefeleri gibidir. Birçok Japon koleksiyoncu koleksiyonlarına otantik bir İran halısı eklemek için büyük meblağlar ödemeye hazırdır. Bu zarafet tutkusu, Nain veya kum halılarının Japon pazarında birçok hayran kitlesine sahip olmasını sağlamıştır. İran halılarına olan bu geniş pazar ve küresel ilgi, bu otantik sanatın dayanıklılığının en iyi kanıtıdır. Diğer ülkelerde halı üretmeye başlamış olsa da, İranlıların halılarına işledikleri sanat sadece iplik ve renkten ibaret değildir. Binlerce yıl öncesine dayanan bir ruh ve tarihtir. Bu nedenle dünyanın en lüks ve otantik halılarından bahsedildiğinde herkes hep bir ağızdan İran halıları der. İran Hanım anlatısının daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi bugün de İran kültür, sanat ve yaşam öykülerinden bir kesiti birlikte ele aldık. İran halılarının tarihi ve sanatının kalbine yaptığımız bu kısa yolculuğun sizin için tatlı ve keyifli geçmesini umuyorum. İranlı biri olarak ben hayatımın anlarını ve deneyimlerini her zaman sade ve kişisel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu anlar kalplerinde topraklarımın kültürün özgünlüğünün, köklerinin ve güzelliklerinin bir göstergesidir. Geri bildirimlerinizi duymanın benim için çok değerli olduğunu unutmayın. İran Hanım hakkında görüş, eleştiri ve önerilerinizi iletebilmeniz için iranradio.ir adresindeki web sitemiz her zaman hizmetinizdedir. Gerçekten hayat bir halı gibidir. Her an bir düğüm gibidir. Bazıları parlak ve neşeli, bazıları sade ve sıkıcıdır. Ama tüm bu düğümler bir araya geldiğinde güzel ve kalıcı bir tasarım ortaya çıkar. Tıpkı bir büyük anneminin halısı gibi bir ömür boyu emek ve sevginin hikayesini dokurken. Hayat tıpkı rengarenk düğümlerden oluşan bir halı gibidir ve tüm bu düğümler bir araya geldiğinde hayatın güzel resmini oluşturur. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere Paris İklim Anlaşması küresel ısınma ile ilgili uluslararası bir anlaşma olarak su sorununun iklim değişikliğinin bir diğer sonucu olduğu hakkında uyarıda bulunuyor. Geçen programlarda su sorunu ile ilgili olarak dünyadaki endişeler hakkında bazı konulara değindik. Fakat gelecek birkaç bölümde insanın bu sorunun üstesinden gelmesi için hala bazı umutların olduğuna değineceğiz. Zira su sorunu ile mücadele ve yeni su kaynaklarına ulaşma konusunda hala bazı çözüm yolları vardır. Büyük ölçekte deniz suyunu tuzdan arındırmak veya tatlı su üretmek, okyanus sularını özel arıtma tesislerine taşıyarak kullanıma hazırlayan metottur.
Amerika Jeoloji Kurumu'nun raporuna göre 2002-2015 yılları arasında dünyanın 120 ülkesinde yaklaşık 12.500 tuzdan arındırma tesisi günlük 14 milyon metreküp tatlı su üretmiştir. Bu miktar aslında dünyada kullanılan tatlı suyun %1'inden daha azdır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Cezayir tuzdan arındırma tesislerine en çok ihtiyaç duyan ülkelerdir. Buna karşı gelişmiş ülkeler arasında Amerika en fazla tuzdan arındırma tesisleri kullanan ülkedir ve en çok arıtma tesisi de Kaliforniya ve Florida'nın bir bölümünde kullanılıyor. Peki Araştırma Merkezi tarafından yapılan pazarlama incelemelerine göre 2010 yılında tuzdan arındırma sektörüne yapılan yatırım 8 milyar dolar iken 2016 yılında 6,16 milyar dolara yükselmiştir. Bu bağlamda yapılan güçlü tahminler ise Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın yakın bir gelecekte deniz suyunu tuzdan arındırma tesislerinin en büyük kullanıcı ülkeler ve hatta kutbuna dönüşeceğini gösteriyor.
Fakat tuzdan arındırma tesislerinin en büyük ve en önemli sorunlarından biri fazla enerji tüketmesidir. Bu yüzden masrafları da fazladır ve dolayısıyla kesin olan büyük miktarda sera gazları salınarak iklim değişikliğindeki mevcut sürece hız kazandıracaktır. Bu yüzden birçok uzman ve çevre aktivistleri bu gibi muazzam tesislere ve fabrikalara tepki gösteriyorlar. Fakat bu arada Birleşik Arap Emirlikleri 2011 yılında güneş sistemiyle çalışan yeni bir tuzdan arındırma tesisini kullanmaya başladı. Bu sistem daha ucuz olmanın yanı sıra çevreye daha az zarar veriyor. Başka bir ifadeyle daha yeşildir. Halihazırda Kaliforniya'da WaterFX startup'ı da güneş enerjisiyle çalışan bir başka tuzdan arındırma sistemi yapmıştır ve bu yöntemde ileriye doğru bir adım sayılıyor. Tuzdan arındırma metotları arasında iyon değişimi, elektrodiyaliz, buhar kompresyonlu damıtma, güneş buharlaştırması, çok etkili damıtma, buhar sıkıştırma prosesi, ters osmoz, çok kademeli ani damıtma yöntemlerine değinebiliriz. Fakat bu arada ters osmoz yöntemi daha çok evler ve iş yerleri için kullanılıyor. Ters osmoz yönteminde elektrik enerjisi ve damıtma sistemlerinde de ısı enerjisi kullanılıyor. Bu arada bazı hibrit enerji santralleri ise her iki yöntemi kullanıyor.
Tahran Radyosu.
Dünyada tuzdan arındırma tesislerinin birçoğu enerji temini yönünde fosil yakıtlar kullanıyor. Fakat fosil enerjisi yerine nükleer enerjinin kullanımı daha iyi olur. Küçük modüler reaktörler bunun için çok idealdir. Zira hiç sera gazı üretmeden hem elektrik ve hem ısı enerjisi üretiyor. Halihazırda dünya çapında çalışmakta olan binlerce tuzdan arındırma tesislerinden sadece 15'i nükleer enerji kullanıyor. nükleer enerjiyle çalışan deniz kuvvetleri gemileri de deniz suyundan tuzun arındırılması için aynı enerjiyi kullanıyor. Küçük modüler reaktörlerden NuScale, daha küçük elektrik şebekesine ve daha kısıtlı altyapılara sahip mekanlara yeni su ve elektrik kapasiteleri daha küçük ölçeklerde sahip olma imkanı veriyor. Ayrıca ülkelerde ihtiyaç duyulan çeşitli bölgelerde bu sistemi kurma olanağı veriyor.
Su sorununun giderilmesindeki bir diğer yöntem ise hava nemi ile su üretimidir. Hava nemi ile su üretimi, havada bulunan nemin soğutulduktan sonra faz değiştirerek sıvı haline dönüşülmesiyle elde edilen suyun toplanmasıdır. Genel olarak buzdolapları ile aynı mantıkta çalışan makineler tarafında yapılır. Bir gazın basınç altında ısınması ve daha sonra hacmi genişletilerek soğutulması prensibine dayanır. Soğuyan bir yüzey termodinamik yasaları gereği ısı alır. Eğer bu yüzeyi nem ile karşılaştırırsanız bu durumda havanın neminin ısısını alacaktır. Böylece nem soğuyacak ve sıvılaşacaktır. Bu aşamadan sonra sıvılaşmış suyu bir kapta biriktirdiğinizde havanın nemiyle su üretmiş olursunuz. Bu işlemi günlük yaşantımızda da görebileceğimiz en basit aletler klimalardır. Klimalar çalışmaları sırasında oluşturdukları suyu bu şekilde üretirler. Bu yöntemde kullanılan her panel günde 150 ila 750 litre tatlı su üretebilir. Böylece kurulan muazzam paneller veya kafesler tıpkı Namibya'da bulunan karanlık böceği gibi davranır, havadaki rutubet ve nemi yakalıyor. Bu yöntem son 10 yıllarda Latin Amerika'da da And dağlarında kullanıldı ve yağış oranı az olan kentlere su temin etti. Bu yöntem hatta daha kuru bölgelerde, örneğin Şili'de, Atacama çölünde de denendi.
Söz konusu teknoloji son yıllarda daha da gelişti ve Kanadalı bir firma ise söz konusu panelleri dünyanın bazı kuru ve rutubetli bölgelerinde kurmaya çalışıyor. Columbia Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarına göre havadaki rutubetten su toplamak için 2 ila 100 panel kullanılıyor. Fakat bölgenin bulunduğu şartlara göre her panel günlük 150 ila 750 litre tatlı suyu nemli ve sisli dönemlerde depolayarak istihraç edebiliyor. Bu yöntemle toplanan ve elde edilen su ise sağlıklı su ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü WHO standartlarına uygundur. Bu arada yapılan araştırmalar sonucu aynı işlemin güneş enerjisi panelleri tarafından da yapılması sağlandı. Böylece herhangi bir binanın üzerinde kurulabilen standart panelleriyle güneş enerjisi toplamak yerine güneş ışınlarını kullanarak suyu havadan çekebiliyor. Her güneş paneli günde 10 litreye kadar su çekme potansiyeline sahip. Diğer yandan söz konusu sistemlere ilaveten havadan su üretebilen makineler de yapılmıştır. Bu sistemler rutubet ve sis bakımından daha elverişsiz olan bölgelerde kullanılıyor. Bu bağlamda çalışan en büyük firmalardan biri her türlü iklimde çalışabileceğini ispatlamasına rağmen fakat teknolojisini açıklamada çok kapalı çalışıyor ve sistemini kamuoyuna açıklamıyor. Fabrika sorumluları sadece bu yöntemle günlük binlerce galon su üretebildiklerini açıklamakla yetiniyorlar. Onlar büyük makinelerini Haiti ve Suudi Arabistan'da kurmuşlardır. Firmanın temsilcisinin belirttiğine göre bu bölgelerde günlük 600 galon içme suyu üretiliyor.
Bu arada bazı firmalar da tasarlanmış yağmur metodu ile kuraklıkla mücadele edebileceğini savunuyorlar. Söz konusu firmalar iyonlaşma metodu ile 24 kilometre çapında ve doğal yöntemlerle yağış oranını %50 ile %400 arasında artırabileceklerini savunuyorlar. Bu yöntemle kimyasal maddeler veya mevcut bulutlar kullanılmadan üretilen su, tarlaların sulaması veya içme suyu olarak kullanılabilir. Halk arasında suni yağmur olarak bilinen bulut tohumlama metodu ise birçok ülke ve defalarca kullanılan bir yöntemdir. Bulut tohumlama, bulutlardan düşen yağış miktarı veya türünü değiştirmek için havaya çeşitli maddeler yayarak bulut içindeki mikrofiziksel süreçleri değiştirme ve kasıtlı bir hava durumu değiştirme girişimidir. Buradaki asıl amaç yağış miktarını artırmaktır ama bazen havaalanlarında sisi dağıtmak için de kullanılır.
Bu yöntemde bulut, rutubet, ısı ve diğer meteoroloji ve atmosfer şartları sağlanmış olmalıdır. Fakat düzenli olarak bulut tohumlama metodunun kullanılması yağış oranını %5 ile %25 arasında artırabilir. Tabii ki bulutları tohumlama yönteminde tohumlama faktörleri bulutun ısısına göre değişir. Bu süreçte en önemli madde ise gümüş iyotlarıdır. Gümüş iyotlarının bulutların kalbine serpilmesiyle bulut sıcaklığı -4 derece santigrada kadar düşürülüyor. Serpilme işlemi ise duman jeneratörleri veya uçaklarla gerçekleşiyor. Tüm bu operasyonlar ve çalışmalar büyük ölçeklerde ve birçok bölgede şimdiye kadar gerçekleşmiştir.
Fakat bu yöntemin de bazı sakıncaları bulunuyor. Örneğin birçok uzman söz konusu yöntemin iklim değişikliklerine sebep olabileceği kanaatindedir. Ayrıca bulutları tohumlama yöntemi yoğun kuraklık dönemlerinde işe yaramıyor. Nevada'da Desert Research Institute'de atmosferik bilim adamı Arlian Hoggins bu bağlamda şöyle diyor. Bulutların az olması nedeniyle bu yöntemle kuru bölgeler için yeteri kadar su üretilemez. Ayrıca bulutların tohumlanması için en yoğun zaman ise yağışlara daha fazla düzeyde ihtiyaç duyulduğu dönemdir. Böylece fazla su kuraklık dönemi için depolanabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı hükümetinin özelliklerini ele alacağız.
Geçen bölümlerde belirtildiği üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı evrensel hükümetinde adalet en temel etkenlerden biridir. Gerçekten adalet, beşeri toplumların temel taşı ve kainata hakim olan temel ilkelerden biridir. Eğer bir toplum veya bir millet adaleti inşa etme doğrultusunda adım atacak olursa, gerçekte varlık düzeniyle eş güdümlü hareket etmiş olur. Nitekim bu olmadan toplumsal düzen dağılır. Öte yandan tüm insanlar adalete susadıklarından bir gün Yüce Allah'ın izniyle alemin kurtarıcısı zuhur edecek ve beşerin bu hakiki ihtiyacına karşılık vererek dünyada adalet ve eşitliği de hakim kılacaktır.
Kuşkusuz hak ve hakikati seven ve kişilikleri temiz ve gelişmiş olan insanlar her zaman ve her yerde adaleti olumlu karşılar. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ihtişamlı iktidarı döneminde insanların zulüm ve adaletsizlik ve tecavüzden sakınmalarının sebebi kanundan veya uygulayıcılarından korktukları için değildir. Bilakis bu insanlar gönüllü olarak ve büyük bir şevkle ve bilinçli olarak adalete kucak açar, zira adaletin faydalarının bilincindedir. O günlerde adaletin kapsam alanı, insanların yağmalanan haklarını bile onlara iade edecek ve zalimleri sorgulayacak kadar geniştir. İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Kaim hükümetinde eşitlik ve adalet, Beytülmal'da ayrım yapmamak ve insanların haklarına tam olarak uymak bağlamında tam olarak uygulanacaktır.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiği 6. asırda, beşeri toplumların iktisadi sorunları genel düzeyde çözümlenir. Şöyle ki, bir yandan sermayeler ve maddi imkanlar artar ve sürdürülebilir, ekonomik büyüme yakalanır ve öte yandan tüm imkanlar ve servet adalete dayalı bir şekilde dağıtılır. O dönemde iktisadi ilişkilerde bir nevi denge oluşur. Bu durum insanların para pul hırsını yatıştırır ve insanlar daha makul düşünmeye başlar. Hazreti Mehdi aleyhisselam güç ve servet sahiplerinin gayri meşru yollardan elde ettikleri malları ve servetleri onlardan geri alır ve toplumun refahı ve insanların huzurlu yaşamı uğrunda harcar ve mağdurlara ve mahrumlara haklarını iade eder.
İmam Mehdi aleyhisselamın adalet talep tedbirleri, toplumda iktisadi refah oluşturmak ve yoksulluğu ve mağduriyet durumlarını ortadan kaldırmakta önemli rol ifa eder. Nitekim o hazretin uygulayacağı iktisadi politikaların sayesinde sınıfların arasındaki uçurum da yok olur. Ayrıca toplumda yoksulluk diye bir şey kalmaz ve insanlar huzur ve refah içinde yaşamaya başlar. İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. İmam Mehdi aleyhisselam yılda iki kez insanlara bağışlarda bulunur. Öyle ki zekata ihtiyaç kalmaz. Zekat verenler verecekleri zekatı muhtaç insanlara vermek ister ama onlar kabul etmez ve sizin paranıza ihtiyacımız yok diye karşılık verir.
İmam Mehdi aleyhisselamın ektiği adalet ağacının bir meyvesi de iktisadi gelişmedir. Gerçekte adaletin yaygınlaşması, toplumun iktisadi büyümesi ve kalkınması için gerekli zemini oluşturur ve insanları başkalarına bağımlı olmaktan kurtarır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlar aralarında adalet hakim olursa başkalarına muhtaç olmaz. Hazreti Mehdi aleyhisselamın inşa ettiği Ütopya'sında üretim için gerekli imkanlar bol ve herkesin ulaşabileceği düzeydedir. Nitekim ucuzluk ve ürünlerin ve hizmetlerin bolluğu da kamu refahına ve iktisadi faaliyetlerin güvenliğine katkı sağlar.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın kurduğu adalet temelli hükümetinin bir başka ilkesi tüketimde dengedir. İslam dinine göre eğer bir toplum iktisadi büyümeyi yakalar fakat tüketimde dengeli davranmazsa iktisadi adalet gerçekleşmez. Bu açıdan bakıldığında aşırı tüketmek ve maddi ihtiyaçları orantısız bir şekilde karşılamak başlı başına sınıflar arası uçurumun derinleşmesine sebep olur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu ideal toplumda insanların gerçek ihtiyaçları gereksiz taleplerinden ayırt edilir ve insanlar hiçbir dış denetim ve kontrol edici etkene ihtiyaç duymaksızın israftan ve tüketimde diğer anormalliklerden kaçınır. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşa ettiği toplumda eşraflık ve israfa dayalı yaşamlar söz konusu olmaz.
İmam Zaman Aleyhisselam'ın hükümetinin en önemli özelliklerinden biri toplumda güvenliğin geniş kapsamlı sağlanmasıdır. Gerçekte her insan güvenliği yaşamanın temel erkanlarından biri olarak algılar ve güvenlik nimetinden yararlanmak ister. Günümüzde iç ve dış güvenliğe kavuşmak hükümetlerin temel hedeflerinden biridir. İslam dini insanların güvenliğini sadece sosyal veya iktisadi alanlarda sınırlı görmez. İslam dini güvenliği bireysel ve toplumsal tüm alanlarda ve hatta ruhi ve manevi durumlarda bile gerekli bilir. Zira güvenlik faydalı sosyal faaliyetler için gerekli olan zemini hazırlar ve bireyin ve toplumun gelişmesi için olmazsa olmazlardan biri sayar.
İmam Mehdi Aleyhisselam dünya genelinde hakiki güvenliğin gerçekleşmesinin güvencesidir. İmam Mehdi Aleyhisselam hükümetinde güvenlik tüm dünyayı sarar ve en yüksek seviyesine ulaşır. Gerçekte İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümeti tüm iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda hakim olması gereken güvenliğin simgesidir. İktisadi güvenlikte Allah vergisi kaynakların ve servetlerin varlığının yanı sıra adalet ve servetin halk arasında adalete dayalı olarak dağıtmak da önemli bir etken sayılır.
İmam Mehdi Aleyhisselam çağında eşitlik ilkesi uygulanarak malın ve servetin seyrek sayıda insanın elinde birikmesi engellenir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde kurulan sosyal ve iktisadi güvenlik sayesinde halkın emeklerinin sonucu onlara nasip olur ve hiç kimse başkasının emeğini sömüremez veya yağmalayamaz. Sosyal güvenlik sağlanınca kaos ve kargaşa yok olur ve yerine düzene ve sosyal sisteme bırakır ve sosyal ilişkilerde kanun, medeniyet ve saygı eksenlerinde de şekillenir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hükümetinde güvenlik, siyasi ve sosyal alanlarda da çok belirgindir. Dolayısıyla ondan önce sömürülen ve haksızlığa uğrayan tüm insanlar barış, huzur ve güvenlik nimetlerinden yararlanır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hükümetinde güç hırsı ve sultacılık ruhu renksizleşir ve milletlerin ve kavimlerin arasında kin ve husumet yerini dostluğa ve kardeşliğe bırakır ve zararlı rekabetler son bulur. Aslında beşeriyet tarihinde ve günümüzde bunca savaşın ve akan kanların sebebi zorba ve sömürücü güçlerin milletlerin ve kavimlerin arasında tefrika çıkarmaları ve onları birbiriyle karşı karşıya getirmeleri ve savaş ve husumete sürüklemeleridir. Ancak İmam Zaman aleyhisselamın evrensel hükümeti kurulduktan sonra batıl hükümetler bir bir çöker ve savaş ve tefrikalar da yok olup gider.
İslam dininde toplumun güvenliği özel önemi olan bir konudur ve hükümet kurmanın önemli sebeplerinden biri toplumda güvenliği sağlamaktır. Nitekim her hükümdar toplumun güvenliğini tehdit edecek tehlikelere karşı koyması ve bertaraf etmesi gerekir. İmam Ali aleyhisselam toplumda huzur ve güvenliği sağlaması için hükümetin, velev ki zalim bir hükümet olsun, varlığı çok zaruri olduğunu vurgularken şöyle buyuruyor. İnsanların iyi kötü bir hükümete, hükümdara tabi olmasından başka çare yoktur. Böylece mümin insanlar hükümetin gölgesinde kendi işleriyle uğraşır ve kafirler de ondan yararlanır ve insanlar hükümetin gölgesinde yaşamını sürdürür. Hükümdarın aracılığı ile Beytülmal toplanır ve onun yardımıyla düşmanlarla mücadele ettirilir. Hükümetin sayesinde yollar güvenli olur ve zayıfların hakkı güçlülerden alınır ve iyiler kötülerin kötülüklerinden korunur ve huzur içinde yaşar.
Gerçek güvenliği sağlamak her hükümetin önemli hedeflerinden biridir. Ama buna karşın hakiki ve kalıcı güvenlik, hakiki iman ışığında ve şirkten sakınarak elde edilir. Nitekim Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 82. ayetinde şöyle buyurur. İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Bu güvenlik ise Hazreti Mehdi aleyhisselam hükümetinde gerçekleşecek kalıcı güvenliktir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adalet ekseninde inşa edeceği yeni toplumda kriterler de değişime uğrar ve güvenlik insanların yaşamının tüm boyutlarını kapsar ve korku ve kaygıya sebebiyet veren tüm etkenler yok olur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşa ettiği toplumda başkalarının haklarına tecavüz etmek için hiçbir zemin yoktur ve insanlar güven ve huzur içinde yaşar. Bu güvenliğin sayesinde her yer, hatta korkunç çöller ve ovalarda güvenli hale gelir.
İmam Ali aleyhisselam bir yerde yolların güvenli olmasının önemini işaret ederek şöyle buyuruyor. Bizim kaim kıyam ettiğinde kulların kalplerindeki kinler silinir ve yabanla evcil arasında barış olur. Ortam öylesine güvenli olur ki bir kadın Irak'la Şam arasında yaya olarak seyahat edebilir ve nereye ayak basacak olursa her yer yemyeşil otlarla kaplıdır ve o kadın süs eşyalarını yanında götürebilir ve hiçbir yaban mahluk onu ne taciz eder ne de korkutur.
Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın dünyada güvenliği sağlama ve korku ve kaygı etkenlerini bertaraf etme vaadi hakkında şöyle buyurur. Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunu yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardır.
İmam Mehdi aleyhisselam dünya genelinde hakim kıldığı güvenliği dünyada hiçbir eşi benzeri olmayan bir güvenliktir. İmam Mehdi aleyhisselamın ihtişamlı hükümetinde insanlar eşit ve birbiriyle kardeştir ve adeta bir ailenin fertleri gibi birbirlerini sever ve barış ve safa ve samimiyet içinde yaşar. Ve işte o zaman dünya gerçekten güzel ve sevimli olur.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Demek ki namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse, kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Mad'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri, namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle...
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.